Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Pargalı İbrahim Paşa, Kanuni'nin Düşü, Hürrem'in Kabusu. Yazarı Cahit Ülkü, türü roman. İnkılap Kitabevi, 1. baskı, Mayıs 2001. ISBN numarası 975-10-1698-3. Bu kitap 358 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 6 Ağustos 2021. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. Pargalı İbrahim Paşa Cahit Ülkü. Pargalı İbrahim Paşa Cahit Ülkü'nün Masal Olmayan Masallar adını verdiği üçlemenin ilk kitabı. İkinci kitap Rüstem Paşa, üçüncü kitap ise İkinci Selim adlarıyla yakında okurlarımızla buluşacak. Bu kitap Korfu Adası'nın tam karşısındaki Parga kasabasında orta halli bir Rum balıkçının oğluyken köle olarak getirildiği Manisa'da Kanuni Sultan Süleyman'ın yakın ilgi ve sevgisini, sonra da güvenini kazanarak Vezir-i Azam'la kadar yükselen Makbul İbrahim Paşa'nın romanı. İbrahim ki güzel Hürrem'i Kanuni'ye cari olarak armağan ettiğinde kendi ölüm fermanını da hazırladığını hiç düşünmemişti. Kendisi padişahtan sonra Osmanlı'nın en güçlü adamı, Hürrem ise sultan olduğunda aralarındaki acımasız iktidar oyunu bir ölüm kalım savaşına dönüşmüş, sonunda cellatlarla yüz yüze gelip maktul İbrahim Paşa olmaktan kurtulamamıştı. Bu romanda Pargalı İbrahim'in görkemli ama trajik yaşamının yanı sıra Kanuni ve Hürrem Sultan'ın kişiliklerinin gizli yanlarına da tanık olacaksınız. Pargalı İbrahim Paşa romanı aynı zamanda Anadolu'daki en küçük beyliklerden birinin nasıl dünyanın en büyük imparatorluğu haline geldiğini, Celali isyanlarının kökeninde yatan gerçekleri, saray ve saray dışındaki yaşamın entrikalara dönük yüzünü merak edenler için belgesel nitelikte bir kitap. Cahit Ülkü, 1941 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da serbest proje mimarlığı yaptı. 12 Eylül 1980 darbesi siyasetle yakından ilgilenmesine neden oldu. O yıllarda oluşturulan siyasal ortamı demokrasi anlayışıyla bağdaştıramadı ve ayrıca 5 generalin onayından geçerek bir siyasi parti kurucusu olmayı koşullara boyun eğmek olarak nitelendirdi. Bu yöndeki grup çalışmaları sırasında 1983 yılı başlarında Bülent Ecevit ile tanıştı. Daha sonra siyasi ve örgütsel çalışmalarını Ecevit'in liderliğinde sürdürdü. 1984 yılı başlarında kuruluş halindeki Demokratik Sol Parti'nin yazışma merkezi sözcülüğü görevini İsmail Hakkı Aydınoğlu ile birlikte üstlendi. Daha sonra kendi isteğiyle sözcülük görevinden ve Demokratik Sol Hareket'in partileşme aşamasından ayrıldı. Ayrıldığı günlerde kurulacak partiye kurucu üye olmak için başvuranların sayısı 30 bine ulaşmıştı. 1992 yılından başlayarak tarih konusunda bilgi birikimlerini notlar halinde toparlamaya, daha sonra da kurucusu ve yöneticisi olduğu bir yerel radyoda Saklı Tarih başlığı altında yayınlamaya başladı. Bu uğraş onu daha kapsamlı ve bütüncül çalışmalara yönlendirdi. Pargalı İbrahim Paşa, yazarın ilk romanı. Talip Ülkü ve Şener Çalgüner'in aziz anılarına. Birinci bölüm. Yanko İbn Madiyan. Pargalı Luciano, Madiyanoğlu Yanko'nun soyundan geldiğini anlatan öyküleri dinleyerek büyüdü. Gençliğinde Epir yaylalarını kuzeyden ve güneyden ulaşılmaz kılan Pindus dağlarının engelleyemediği veba Parga'ya dek ulaştı ve tek erkek kardeşinin canını aldı. Vebanın azgınlığı geçip de her bahçeden tüten dumanlar dağılınca Parga halkını ve babasını bir telaştır sardı. Köy halkı alışılmadık şekilde bir oldu ve Madianoğlu Yanko'nun soyu tükenmesin diye Luciano'yu köyün en güzel kızı Rum Despina ile evlendirdiler. Despina 8 aylık hamileyken Luciano'nun rüyasına sakalları dizlerine dek inen beyaz giysili bir ihtiyar girdi. Adamın bir koltuğunda Tevrat, ötekinde Süryan dilinde yazılmış bir kitap vardı. İhtiyar o kitabı açarak Luciano'nun kulaklarına şunları fısıldadı. Bir ay sonra oğlun olacak. Adını Yanko koy ki Yanko Viçe'ye yeniden hükmedebilsin. Dipnot: Yanko Viçe İstanbul'un eski adlarından biri. Luciano kanter içinde uyandı. Tir tir titriyordu. Vaktin gece yarısı olduğunu aldırmadan papazın evine koşturup rüyasını anlattı. Papaz hak çıkartarak bu baş melek Mikail'dir, söylediğini yap dedi. Gerçekten de sonbaharda Luciano'nun nur topu gibi bir oğlu oldu ve tüm köy halkının katıldığı vaftiz töreninde onu Yanko adıyla takdis ettiler. Luciano'nun oğlu Yanko da aynı öyküleri dinleyerek büyüdü. Babasından İtalyancayı, anasından Rumcayı, deniz bezirganlarından ise derdini anlatacak kadar Türkçeyi öğrendi. Daha 17 yaşındayken ata kıvratça binebiliyor, gökte uçan kuşu okla vurabiliyor, üstelik papazdan edindiği bilgilerle virtüöz denilebilecek düzeyde keman ve flüt çalabiliyordu. Bu hünerlerine olağanüstü yakışıklılığı, kocaman bir domuzu tek yumrukla yere serecek kadar kuvvetli oluşu eklenince genç kızların, hatta evli kadınların gözdesi oluverdi. Köyün delikanlıları onun ayrıcalıklı soydan geldiğini düşünerek komplekslerini hasır altı edebiliyorlardı. Neyse ki Yanko kızdan kadından bıkıp oğlanlara dadandı da delikanlılara gün doğdu. O yıl bıçkın Yanko 18 yaşını henüz bitirmişti. 4 ay önce köyde Noel hazırlıkları başladığında o da 50'sine merdiven dayayan babası da iki bayramı bir arada kutlayacaklarını sanıyorlardı. Çünkü ana Despina ha doğurdu ha doğuracaktı. Ne var ki Noel'den 2 gün önce her şey ters yüz olmuştu. Doğum sancılarının başlamasından az sonra feci bir kanama geçiren Despina, daha ebe yetişmeden karnındaki bebekle birlikte sonsuz uykusuna dalıp gitti. Babası Luciano 10 gün kadar kendine gelememişti. Evlerinin hemen yakınındaki Kerempe'nin ta ucuna giderek orada ufka bakıp saatlerce dalıyordu. Sanki ötelerden bir yolcu bekliyormuş gibi. Onu yaşama döndüren belki de dayısı Morio'nun önerisiydi. Koca karınlı emektar Alamana'ya direkt uydurup onu yelkenli haline getirme düşüncesi Luciano'yu canlandırmıştı çünkü. 4 ay içinde direği dikip ona 3 parçalı yelken monte etmekle kalmamışlar, bordadaki yer yer oldukça aralanan armuzları bal mumuyla iyice perdahlayıp, derzleri giderdikten sonra tekneyi Despina'nın en sevdiği renk olan nar çiçeği rengiyle boyayıp, ön tarafına leylak rengi boya ile Despina diye yazmışlardı. O gün denize açılıp güya yelkenleri sınayacaklardı. Akşamdan kararlaştırdıkları gibi erkenden uyanan Yanko, bir gün mutlaka içine çekileceğine inandığı Madianoğlu Yankovari yaşamın eşiğinde olduğunu bilmiyordu. Bir gün önce gerekli olan şeyleri tekneye yerleştirdiklerinden, yapacağı iş giyinip yılan kavi yoldan sahile inmekten ibaretti, o da öyle yaptı. Bu sümbüli havanın balığa çıkmak için biçilmiş kaftan olduğunu düşünerek ıslıkla bir melodi tutturdu, eline aldığı papuçlarını birbirine çarpıp tempo tutarak kendini yokuştan aşağıya koyverdi. Taşlık sahile vuran köpüklü dalgaları tekmeleyerek az ötedeki iskeleye bağlı yelkendi de halatları, balık ağlarını son kez kontrol eden babasıyla Morio'yu seyretti bir süre. Uzaktan curuf yığınlarını andıran irili ufaklı, bazıları üstünde ancak 3-4 kişinin çömelebileceği kadar küçük adacıklar, iç içe geçmiş 2 hilalden oluşan körfezin önünde doğal korunaklar oluşturmuşlardı. İki yanda ise şerit şerit alçaldıktan sonra dimdik denize inen 30, hatta bazen 50 arşın yüksekliğindeki tepelerin suya akseden koyu gölgeleri bu saatlerde insanın içinde ürküntümsü duygular uyandırıyorlardı. Yanko'nun orada dikildiğini nihayet fark eden Morio ağların üzerinden doğrulmadan bir elini salladı. "Hey Yanko!" diye seslendi o sıtma görmemiş sesiyle. "Flütünü aldın mı?" Yanko gururlu bir tebessümle başını sallayıp elini 3 kez göğsüne vurdu. Sonra iskeleye doğru koştu. Tekneye atlar atlamaz sanki epeydir beklenen oymuş gibi Morio Palamar'ı çözdü. Luciano da yelkenler fora diye aykırarak avuçlarında sımsıkı tuttuğu halatları laçka etmeye başladı. Yelkenler apazlayıp tekne suda kaymaya başlayınca halatları direğe bağlayıp dümenin başına geçti. Ciğerlerinin var gücüyle "Viva Mediterrano!" diye bağırdı. "Aç kucağını, Despina geliyor." Ardından da Yanko'ya seslendi. "Hey maestro, flütün nerede?" Yanko yelkenlerin baş kasarasında teknenin güvertesi olmamasına karşın Luciano burun tarafındaki düzlüğe bu adı takmıştı. Bağdaş kurup flütünü çıkardı, neşeli bir melodi tutturdu. Bir taraftan babasının efsanedeki Madian oğlu Yanko'ya hiç benzemediğini düşünüyordu. O tam bir İtalyandı. Sevinciyle, kederiyle tam bir İtalyan. Ama ya kendisi? Kuşkusuz damarlarında Zeus'un kanı dolaşıyordu. Çünkü öyküdeki padişahın aslında Zeus olduğuna inanıyordu. Bir gün önceden Korfu ile Paxos adalarının arasında dolaşmaya niyetlendiyseler de rüzgar kuzeyden esince Santa Maura'ya doğru dümen kırdılar. Ama bugün Luciano'nun çılgınlığı üstündeydi. Birden teknenin burnunu tam güneye açık denize doğru çevirdi. Patburun Morio ağ kepçeleri teknenin bordasından denize sarkıtmaya uğraşırken Pruva'nın aniden güneye döndüğünü fark edince ipi alelacele ıskarmoza bağlayıp doğruldu. "Ey Luciano, ne yapıyorsun? Bu mevsimde Akdeniz'e güvenilir mi?" Luciano yürekten bir kahkaha koparıp "Denizin cilvesi Despina'ya sökmez oğlum," dedi. "Ama korkuyorsan Sintine'ye saklan." Morio deli herif kaçık diye mırıldana mırıldana başını salladı. Teknenin gümüşü suları yararak pupa yelken kayması Yanko'yu da keyiflendirmişti. Ayağa kalkıp melodinin temposunu hızlandırdı. Bir yandan tabanlarını tahtaya vurarak şarkıya eşlik ediyordu. Öğleye doğru rüzgar hızlandı. Morio baş parmağını yalayıp yukarıya dikti sonra "Rüzgar kuzey doğuya döndü Luciano. Orsa Alabanda," diye seslendi. Ardından kuzeydeki koyu kurşuni bulutları gösterdi ama Luciano oralı değildi. Bir yandan ıslık çalıyor, öte yandan başını iki yana sallayarak Yanko'ya tempo tutuyordu. Morio baktı ki olacak gibi değil, telaşla yerinden fırladı, orsaya sarılıp yelkenleri rüzgarın estiği yöne çevirdi. Sonra teknenin kıç tarafına seyirtip orada istifini bozmadan donuk bakışlarla kendisini seyreden Luciano'yu itti ve dümeni alabildiğine kara tarafına çevirdi. İşte o an Luciano kendisinden beklenmeyen bir şey yaptı. Morio'yu yakasına yapıştığı gibi ayağa dikti ve şaşkın şaşkın kendisine bakan adamın suratına esaslı bir yumruk savurdu. Böyle bir darbe beklemeyen Morio sırt üstü hamlanın üstüne yuvarlandı. Zavallı pörtlemiş gözleriyle eniştesine baka dursun, Luciano yumrukları sıkılı hırsla soluyordu. "Bu gemi benim, anladın mı? Bu gemi benim. Nereye istersem oraya giderim." Morio elinin tersiyle kanayan burnunu sildi. "Sen istersen Despina'nın yanına git. Biz Yanko'yla dönmek istiyoruz," diye bağırdı. Bu sözlerle aklını kaçırır gibi olan Luciano balıklama Morio'nun üstüne atıldı. Onlar gırtlak gırtlağa döşemede yuvarlanırlarken flütünü koynuna yerleştiren Yanko yerinden fırlayarak babasını Morio'nun üstünden kaldırmaya uğraşıyor. Bir yandan da "Kavga mayna, kavga mayna!" diye haykırıyordu. Bu arada rüzgar oldukça hızlanmış, tekne kaba dalgalar üstünde ayakta kalmayı zorlaştıracak kadar sallanmaya başlamıştı. Yanko Morio'yu babasının pençelerinden güç bela kurtararak ikisinin arasına girdi. Hızlı hızlı soluyan Luciano'yu hamlaya oturttu. Bu patırtı sırasında tekne iyice açığa sürüklenmiş, alel usul bağlanmış orsalar çözülünce başıboş kalan yelkenler rüzgarın keyfine uymuştu. Küpeşteyi aşıp hepsini sırılsıklam bırakan dalga Luciano'nun aklını başına getirmiş olmalıydı ki koca adam kafasını elleri arasına alarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Morio'nun ona bakacak hali yoktu. Adamcağız burnundan çenesine doğru inen kanları aldırmadan dümene geçip tekneyi kara tarafına çevirmeye uğraştı. Göğün yırtılmasıyla birlikte gözlerini kamaştıracak ölçüde ortalığın ışıması, ardından tüylerini diken diken eden gök gümbürdemesi Luciano'ya görevini anımsattı. Ağlamayı bırakıp direğe doğru koşturarak yelkenleri toplamaya çalıştı. Ne var ki radansaların halatlarla birlikte yelken bezini yırtıp serbest kalmasının ardından kopan üst seren denize savruldu. Dümeni oradaki halatlarla bağlayıp elinden geldiğince sabitleyen Morio yerinden fırlayıp telaşla küreğe sarıldı, bir yandan da "Kürekler siyah, kürekler siyah!" diye bağırıyordu. Yanko diğer küreğe geçti. Zor da olsa kalan yelkini toplayan Luciano elini Morio'nun omzuna koyup "Affet Morio!" diye mırıldandı. "Bilmiyorum ne oldu bana, affet." "Morio önemli değil," dedi. "Dümene bak." Luciano daha dümene henüz geçmişti ki Morio'nun ıskarmuzu kırıldı ve dalgaların üstünde ceviz kabuğu gibi kalan tekne kararan denizde fır dönmeye başladı. Ama Morio yılmadı, sürünerek alet kutusunun yanına gidip tornavidaların en uzununu ve çekici aldı, telaşla tornavidayı ıskarmuzun yerine çakmaya başladı. İşte bu kontrolsüz anında Yanko'nun bulunduğu taraftan gelen korkunç bir dalga delikanlıyı teknenin karnına yuvarlamakla kalmadı, Morio'yu önüne katıp iyice kararan suların içine gömdü. Bir ara Morio'nun kolu görünür gibi olduysa da azgın dalgalar onu yutuverdi. Luciano çılgıncasına "Morio, dön Morio, Morio gitme, dön Morio!" diye haykırarak denize atlayacaktı ki Yanko son anda onu durdurabildi ve oğul olduğunu aldırmadan Luciano'nun yüzüne tokadı patlattı. "Kendine gel baba, hey kendine gel!" diyerek onu adam akıllı sarstı. Rüzgar artık uğuldayarak esiyordu. Üstüne üstlük gökten döne döne su boşalmaya başladı. Luciano ne yaptığını bilmez halde olsa da 40 yıllık deneyimin dürtüsüyle mancanayı, teknede ağır ne varsa hepsini denize atmaya koyuldu. Çapayı sökmek için Pruva'ya doğru emekliyordu ki yelken direği çatırdayarak ıskaçadan kurtulup tam belinin ortasına iniverdi. Zavallı "ıh" bile diyemeden olduğu yere yığılıp kaldı. Yanko yaşamını belki de o anki soğukkanlılığına borçluydu. Şaşılacak sükunetle bir an düşündü, sonra orta yerdeki döşeme tahtalarını kaldırıp eline geçen permeçeyi bulduğu aralıktan geçirerek sıkıca beline bağladı. Bir bölümünü de devrilen direğin arta kalan kısmına doladı. Sırtını alabandaya dayayıp oradan güç alarak yerde uzanan direği ayaklarıyla denize doğru itti. O an babasını düşünemiyor, daha doğrusu yapacağı bir şey olmadığını biliyordu. Halatları kontrol etti, hiçbir dalganın kendini bulunduğu yerden koparamayacağına emin olunca sırt üstü uzandı. Yağmur yüzünü kırbaçlıyor, koca tekne kağıttan kayık gibi dalgaların sırtında bir yukarı fırlayıp bir sulara gömülüyor, bazen de yerinde döne döne bir yana savruluyordu. Bir ara midesi sancıyla buruldu. O güne dek tanık olmadığı limon tuzu acılığı genzini kavurdu. Ne zaman gözlerini yumduğunu bilmiyordu. Bayılmıştı. Gözlerini hafif çaraladığında önce düş gördüğünü sandı. Sınamak için göz kapaklarını birkaç kez açıp kapattı. Hayır, bu düş değildi. Dünden hatıra kalan öbek öbek bulutların arasından göğün açık maviliğini görebiliyordu. Bacağını çimdikledi. Kendisini omurgalara bağlayan ipleri fark edince babasını, Morio'yu anımsadı. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilemiyordu. Sonra rüzgarın dinmiş olmasına karşın teknenin sürüklendiğini hissetti ve ona mırıltı gibi gelen sesler duydu. Doğrulmak istedi ama beceremedi. Sesler gittikçe hafifliyor, gökyüzündeki şekiller hızla belirsizleşiyordu. Tekrar bayıldı. Kendine gelince bir süre göz kapaklarını aralayamadı. İlk hissettiği yüzüne batan binlerce iğnenin bıraktığı sızıydı. Neden sonra halatlarla bağlı olmadığını fark eder gibi oldu. El yordamıyla ipleri araştırdı. Çıplak olduğunu anlayınca şaşırdı. Altında ıslak tahtalar değil, ince bir yatak, üstünde de battaniye vardı. Gözlerini kırpıştırdı, algılayabildiği ilk şey lumbozdan görebildiği kadarıyla gökyüzünün maviliğiydi. Düşünmeye çalıştı, lumboza ve beşikteymiş gibi sallanmasına bakarak karar verecek olsa bir gemideydi. Nihayet tahtaların gıcırtısını, bordaya çarpan dalgaların hışıltısını duyabildi ve emin oldu. Gözlerini yarım yamalak açınca basık tavandaki grileşmiş tahtaları gördü. Sonra üstüne eğilen yüzü hayal meyal seçebildi. Simsiyah bıyıklar ve usturayla kazılmış kafanın tepesinden omuzlarına sargan at kuyruğu gibi bir tutam saç. Adam oğlan kendine geliyor. Meslan reise söyleyin oğlan kendine geliyor deyince Türk gemisinde bulunduğunu anlaması zor olmadı. Kafasını gittikçe toparlayabiliyordu. Gücünü toplayıp neredeyim babam diye mırıldandı. Üstüne eğilen adam bu Türkçe konuşur dedi hayretle. Sonra Yanko'yu hafifçe sarsıp hey sen Müslüman mısın diye sordu. Yanko'nun o ana kadar fark etmediği başka bir adam onun yanıtlamasına fırsat bırakmadı. Ne Müslümanı be görmedin mi herif sünnetsiz. Birisi eğilip elindeki yumuşak pamuklu bezle yağ gibi kaygan bir sıvıyı yüzüne sürdü. Öteki de sırtından yavaşça kaldırıp arkasını yastıklarla besledi. Şimdi etrafını daha iyi görebiliyordu. Paçaları dizlerine kadar sıvalı şalvarla çıplak bedenlerinin üstünde iğreti duran yeleğimsi bir şey giymiş iki adam merakla kendisini süzüyorlardı. Başını oldukça eğerek alçak kapıdan giren adamı fark edince ikisi de saygıyla doğrulup kenara çekildiler. Biri heyecanlı heyecanlı ''Reis herif Türkçe konuşur'' diye önemli haberi yetiştirdi. Mestan reis de merakını gizlemeden Yanko'nun üstüne eğildi sınamak ister gibi ''Adın ne senin?'' diye sordu. Daha önce böyle bir şey düşünmediği halde sanki şeytan Yanko'yu dürttü. ''İbrahim'' diye yanıtladı kestirmeden. Hepsi şaşırmıştı. Leventlerden biri ''Hey yavurcuk doğru konuş'' diye ikaz etti. Öbürü de arkadaşını destekledi. ''Doğru söyle, kefenede Müslüman adı vaki midir ki böyle dersin?'' Yanko oralı olmadı. Hatta biraz da gururlu bir dikelişle ısrar etti. ''İbrahim, Pargalı İbrahim.'' Böylece o günden sonra Yanko'nun adı Pargalı İbrahim olarak kaldı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 12.